Ayrım 14.
Roma orduları ise zaten öteden beri süvariler karşısında zayıf kalıyordu. Arap atlıları inanılmayacak kadar çevik oldukları gibi kendilerinden daha lüks koşullar içinde yaşayan komşularının dayanılmaz saydığı zorluklarının belli başlı nedenleri rahata alışmış olmalarından ileri geliyordu. Çok kısa bir süre, herhangi başka bir büyük dinin ilk zamanlarında görüldüğünden çok daha kısa bir süre içinde bağnazlık yöneticilik tahtından indirildi. Peygamberin damadı Ali, kendisine bağlı bir müminler mezhebi içinde ilk ateşi canlı tuttu ama savaşta yenildi ve en sonunda öldürüldü. Ali'den sonra hilafeti o zamana kadar Muhammed'in en şiddetli muhalifleri olan ve onun dinine sadece siyasal bir görüşle boyun eğmiş olan Emeviler devraldı. Muhammed'e eza cefa etmiş olanlar peygamberin çocuklarının veraset haklarını zorla ellerinden aldılar ve putperestliğin şampiyonları peygamberin dininin ve imparatorluğunun başına geçtiler. Ebu Süfyan vaktiyle şiddetle ve inatla muhalefet etmiş, Müslümanlığı istemeye istemeye adeta zorla kabul etmiş, yeni dinine olan imanını zorunluluk ve çıkarlar güçlendirmişti. Ebu Süfyan dine hizmet etmiş, vuruşmuş, belki de inanmıştı. Cahiliye döneminde işlediği günahlar da Emevilerin sonradan ortaya koydukları erdemler sayesinde affa uğramıştı. Gibbon İbid. O andan sonra uzun bir süre için hilafet, dine özgür ve geniş düşünüş olanağı getirişiyle seçkinlik kazanırken Hristiyanlar bağnaz kaldılar. Müslümanlar daha başından yendikleri Hristiyanlarla olan ilişkilerinde hoşgörüyle hareket etmişlerdi ve fetihlerini rahatlıkla yapabilmeleri, imparatorluklarının istikrarı başlıca işte bu hoşgörüye, Katolik Kilisesi'nin eza cefa etmekteki gayretkeşliğiyle çok güçlü bir karşıtlık ortaya koyan bu hoşgörüye dayanıyordu. Bağnazlığın apaçık bir başarı örneği de bağımsızların Cromwell yönetiminde kazandıkları utkudur. Bununla birlikte Cromwell'in başarılarında bağnazlığın ne derece rolü bulunduğu yine de tartışılabilir. Kralla savaşımda meclis kazandı. Zira Londra ve Doğu vilayetleri meclisi tutuyordu. Meclisin gerek insan gücü, gerek iktisadi kaynakları, kralın insan gücüyle iktisadi kaynaklarını çok aşıyordu. Presbiteryenler, bir devrimde çoğunlukla ılımlıların başına geldiği üzere, utkuyu yürekten istemedikleri için yavaş yavaş kenara itildiler. Cromwell'in kendi de, iktidar elde eder etmez, güç bir durumdan elden geldiğince yararlanmaya bakan, pratik bir politikacı olup çıkıverdi. Ama en sonunda partisinin tüm yıkılışına yol açacak derecede nefret uyandıran taraftarlarının bağnazlığını da görmezlikten gelemedi. Sonuç olarak bağnazlığın İngiliz bağımsızlarına başarı kazandırmakta onların öncüleri Münster Anabaptistlerine dokunan hayrından daha fazla hayrı dokunmadığı söylenebilir. Fransız devrimi tarihi geniş çapta İngiliz Commonwealth tarihine benzemektedir. Bağnazlık, utku, despotluk, çöküş ve tepki. Bu en elverişli iki ortamda bile bağnazlığın başarısı kısa ömürlü olmuştur. Bağnazlığın felaketten başka bir şey getirmediği durumlara ait örnekler, geçici başarı getirdiği durumlara ait örneklerden bile çok daha fazladır. Bağnazlık, Titus zamanında Kudüs'ün Doğu ve Batı kiliseleri arasındaki önemsiz doktrin ayrılıkları yüzünden Batı'nın terslendiği 1453 yılında ise İstanbul'un mahvına neden oldu. Bağnazlık önce Yahudileri ve Magriblileri kovmakla, daha sonra Felemenk ve Hollanda'da ayaklanmalara yol açıp din savaşlarını çıkarmakla İspanya'nın çökmesine neden oldu. Öbür yandan modern zamanlar içinde en büyük başarıları kazanan uluslar, kilise doktrinlerine karşı çıkanlara en az eza ve cefa eden uluslar olmuştur. Bununla birlikte günümüzde, ulusal güç için doktrin birliğini ön koşul sayan inanç oldukça yaygındır. Bu görüşü en çok tutan ve ona göre davranan ülkeler Almanya ile Rusya, onlardan biraz daha az şiddetle hareket etmekle birlikte yine bu görüşü destekleyen öteki iki ülkede İtalya ve Japonya'dır. Fransa ve İngiltere'de faşizm aleyhtarlarının birçoğu düşünce özgürlüğünün askeri zayıflık kaynağı olduğunu kabul ederler. O halde biz de bu sorunu tekrar ama daha soyut ve analitik bir biçimde gözden geçirelim. Ortaya attığım soru geniş bir soru değildir. Düşünce özgürlüğü desteklenmeli ya da hiç değilse hoş görülmeli midir? Şimdi bundan da dar çerçeveli bir soru soruyorum. İster kendiliğinden meydana gelmiş olsun, ister bir güç tarafından zorla kabul ettirilmiş olsun, akide birliği ne dereceye kadar bir iktidar kaynağıdır? Öte yandan düşünce özgürlüğü ne dereceye kadar bir iktidar kaynağıdır? 1905 yılında bir İngiliz askeri kolu Tibet'i işgal ettiği zaman Tibetliler yiğitçe düşman üzerine ilerlediler başlangıçta. Zira lamalar onlara kurşunları etkisiz kılacak tılsımlar vermişlerdi. Ama Tibetliler bu tılsımlara karşın kayıplar verince, lamalar mermilerin nikel çekirdekli olduğunu gördüler ve tılsımlarının sadece kurşun çekirdekli mermilere karşı koruduğunu ileri sürdüler. Bundan sonra Tibet ordularının eski yiğitlikleri kalmadı. Belak Kun ve Kurt Eisner, komünist ayaklanmaları çıkardıkları zaman diyalektik materyalizmin kendileri için savaştığından emindiler. Komintern'deki lamaların Belak Kun ile Kurt Eisner'in başarısızlıklarını örtmek için ne gibi bir mazeret ileri sürdüklerini unuttum şimdi. Bu iki örnek de akide birliği zafere götürmemiştir. Bu konuda gerçeğe ulaşmak için iki karşıt belit arasında bir uzlaşma bulmak zorunluluğu vardır. Belitlerden birincisi şudur. İnançları üzerinde anlaşan insanlar, anlaşmamış insanlara oranla daha candan işbirliği yaparlar. Belitlerden ikincisi de şudur. İnançları gerçeğe uygun olan insanların başarı olasılıkları, inançları yanlış olan insanlarınkinden fazladır. Bu belitlerin ikisini de ayrı ayrı inceleyelim. Anlaşmanın işbirliğine yardımcı olduğu açıktır. İspanya İç Savaşı'nda hepsi de Franco'nun yenilmesini aynı derecede istedikleri halde anarşistler, komünistler ve Bask milliyetçileri arasında işbirliğinin sağlanmasında büyük güçlük çekilmiştir. Aynı biçimde daha az ölçüde olmakla birlikte Karlistlerle modern üsluptaki faşistler de işbirliği yapmakta güçlük çekmişlerdir. Yakın amaçlar bakımından anlaşma ve aynı zamanda bir miktar huy uygunluğu gereklidir. Ama bunların bulunduğu yerde de büyük görüş ayrılıkları zararsız hale gelebilir. Waterloo Savaşı'nın tarihini yazan Sir William Napier, Napolyon'a hayrandı. Wellington'dan ise nefret ediyordu. Kitabı da onun Napolyon'un yenilgisine üzülünecek bir olay diye karşıladığını gösterir. Ne var ki Sir William Napier'ın kendi sınıfına ve askeri görevine bağlılık duygusu, falanı sevip filanı sevmemek gibi salt duygusal inançlarını bir kenara ittirmiş ve Sir William Napier su katılmamış bir Tory kadar canla başla vuruşmuştur Fransızlara karşı. Durum gerektirirse bugünün İngiliz Tory'lerinin de aynı biçimde sanki Hitler'e hayranlık duyan onlar değillermiş gibi Hitler'e karşı canla başla dövüşmeleri olasıdır. Bir ulusa, bir dine ya da partiye iktidar kazandırmak için gerek duyulan bir örneklilik, uygulamada duygu ve alışkanlığa dayanan bir örnekliliktir. Böyle bir örnekliliğin bulunduğu yerde ansal kanılar önemsenilmeyebilir. Bir örneklilik bugün İngiltere'de vardır ama 1745'ten öncesine dek yoktu. Fransa'da 1792'de, Rusya'da da Birinci Dünya Savaşı ve onu izleyen iç savaş sırasında yoktu bir örneklilik. Şu anda İspanya'da da yok. Yurttaşlarının bağlılığına yalnız sözde değil, eylemde de güvenebilen bir hükümet için düşünce özgürlüğünü kabul etmek zor değildir. Ama bir de bağlılığa güvenemedi mi o zaman iş çatallaşır. Bir iç savaş sırasında propaganda özgürlüğünün tanınmayacağı apaçıktır. Yakın bir iç savaş tehlikesi söz konusu olduğu zaman da propagandayı kısıtlamak gereği o derece değilse bile yine de ağır basar. Demek ki tehlikeli durumlar bir örnekliliğin zorla kabul ettirilmesinden yana güçlü birer etkendir. Şimdi ikinci belirtimizi de ele alalım. Gerçekle uygunluk halinde bulunan inançlara sahip olmanın üstünlük sağladığı belirtini. Dolaysız üstünlükler söz konusu olduğunda bu belirt sadece sınırlı bir inançlar sınıfı için doğrudur. Önce yüksek patlayıcı güçteki maddelerle zehirli gazların nitelikleri gibi hususlar için. İkinci olarak da karşılıklı güçlerin birbirine oranı gibi hususlar için. Hatta bu hususlarda bile sadece politika ve askeri harekatı yöneten kişilerin doğru görüş sahibi olmalarına gerek bulunduğu söylenebilir. Halkın utkudan emin olması ve bir hava akınının tehlikelerini fazla umursamaması istenilen bir şeydir. Gerçekleri sadece hükümet, askeri şefler ve teknik personel bilsin yeter. En çok istenilen şey, bütün geride kalanların körü körüne güven duymaları, körü körüne buyruklara uymalarıdır. Eğer toplumsal yaşamı ilgilendiren işler satrançtaki kadar doğru hesaplanabilse ve politikacılarla generaller iyi bir satranç oyuncusu kadar zeki olsalardı, bu görüşün doğru bir yanı bulunabilirdi. Kazanılan bir savaşın sağlayacağı üstünlükler kuşkulu, ama yitirilen bir savaşın çıkarlara vereceği zararlar kesindir. Bundan dolayı eğer işlerin başında duran bir üstün adam savaşı kimin kazanacağını önceden kestirebilseydi, ortada savaş mavaş kalmazdı. Halbuki gerçekte savaş vardır ve her savaşta her iki tarafın hükümeti değilse bile bir tarafın hükümeti kazanma şanslarını mutlaka yanlış hesap eder. Bunun çeşitli nedenleri vardır. Gurur, kendini üstün görme, cahillik ve bulaşıcı coşku. Halk cahillikten ileri gelen bir güven içinde tutulduğu zaman halkın bu güveni ve dövüşkenliği kolayca yöneticilere de bulaşabilir. Onlar da bu yüzden her gazetede, her konuşmada tatlı olgular diye ortaya atılan savlar ardında gizli ve tatsız gerçeklere gereken önemi veremezler. Histeri ve megalomani bulaşıcıdır ve hükümetlerin bunlara karşı bağışıklığı yoktur. Savaş gelip çattığı zaman gerçekleri gizleme siyaseti istenilenin tamamıyla tersi sonuçlar yaratabilir. Karanlıkta bırakılan tatsız gerçeklerin hiç değilse bazıları ortaya çıkınca bunları halk bütüne yayabilir ve insanlar ne kadar çok aldatılmış, gerçekler insanlardan ne kadar çok gizlenmişse İnsanlar gerçekler karşısında o derece büyük bir dehşete kapılırlar. Bu gibi durumlarda devrim çıkması ya da ulusun maneviyatının tam bir çöküntüye uğraması olasılığı tartışmalar yoluyla halkın tatsız gerçeklere karşı hazırlandığı durumlardakinden çok daha büyüktür. Asların boyun eğer davranışı, bu davranış zorla sağlandığı zaman zekaya aykırıdır. İnsanların saçmalığı apaçık bir doktrini istemeyerek de olsa kabul etmek zorunda bulundukları bir topluluktaki en seçkin insanlar ya budaladırlar ya da hallerinden memnun değildirler demektir. Bunun bir sonucu olarak da akıl düzeyinde bir alçalış meydana gelir. Bu alçalış da çok geçmeden teknik ilerlemede mutlaka kendini gösterir. Bu, özellikle resmi akidenin zeki insanların namuslu davrandıkları takdirde kabul edemeyecekleri cinsten bir akide olduğu topluluklar için doğrudur. Naziler en yetenekli Almanların çoğunu sürmüşlerdir. Bu ise Almanların askeri tekniklerinde er geç felaketli sonuçlar doğuracaktır. Bilim olmaksızın tekniğin uzun bir süre ilerlemeye elverişli olması ya da bilimin düşünce özgürlüğünün bulunmadığı yerde serpilip gelişmesi olanaksızdır. Bundan ötürü savaşla hemen hemen hiç ilgisi bulunmayan hususlarda bile doktrin bir örnekliliği üzerinde direnilmesi, bilimsel bir çağda teknik yeterlik üzerinde eninde sonunda öldürücü bir etki yaratır. Şimdi yukarıda çözümlenmesini yaptığımız iki belirtin uygulama yönünden sentezini yapmaya girişebiliriz. Toplumun dağılmadan kalabilmesi için bir akideye, davranış kurallarına, yaygın bir duyguya ya da en iyisi bunların her üçünün bir arada olmasına gerek vardır. Böyle bir şey bulunmadığı zaman toplum dağılır veya bir zorbanın ya da yabancı bir fatihin egemenliği altına girer. Ne var ki toplumun dağılmadan kalmasını sağlayan ögelerin etkili olabilmesi için bunların toplum katında derinden benimsenmiş olması zorunludur. Bu küçük bir azınlığa bu azınlığın olağanüstü bir zeka ya da olağanüstü bir karakter dolayısıyla özel önem taşımaması koşuluyla tepeden inme kabul ettirilebilir. Ama yine de bu duygunun gerçek olması ve büyük çoğunluğun bunu kendiliğinden kabul etmiş bulunması gerektir. Toplumun dağılmamasını sağlayan en mükemmel araçların bir öndere bağlılık, ulusal gurur ve din gayreti olduğunu tarih göstermiştir. Ne var ki kalıtsal hükümdarlıkların çöküşü dolayısıyla bir öndere bağlılık bugün eskisi kadar sürekli etki sağlayamamakta, özgür düşüncenin yayılışı da din gayretini tehdit etmektedir. Böylece geriye kala kala bir ulusal gurur kalmış ve önemi eskisine oranla artmıştır. Sovyet Rusya'da bu duygunun Hristiyanlığa olduğu kadar değilse bile bu duyguya aykırı resmi bir akidenin bulunuşuna karşın canlandığını görmek ilgi çekicidir. Ulusal gururun ayakta tutulması için özgürlüğün ne derece işe karıştırılması gerekmektedir? Aslında özgürlüğün gerçekten işe karıştırıldığı durumlarda bu amaç göz önünde bulundurulmaktadır. Rusya'da resmi Ortodoks görüşlerden ayrılanların vatanseverce davranmaları olasılığı bulunduğu varsayılır. Almanya ve İtalya'da hükümet milliyetçilik duygularına seslenebildiği ölçüde güçlüdür ve herhangi bir muhalefetinde Moskova'nın çıkarlarına hizmet ettiği kabul edilir. Fransa'da ise eğer özgürlük kaybolursa büyük bir olasılıkla Almanya yandaşlarının ihanetini önlemek için kaybolacaktır. Bütün bu ülkelerde güçlük, sınıf mücadelesiyle milliyetçilik mücadelelerinin çatışmasından ve bu çatışmanın demokratik ülkelerde kapitalistleri, faşist ülkelerde de sosyalistlerle komünistleri bir dereceye kadar ulusal çıkarlar dışındaki düşüncelerin ardına takılmak zorunda bırakmasından doğmaktadır. Bir ülkede ulusal hedeflerden sapma önlenebilirse o ülkenin gücü artabilir. Ama eğer ulusal hedeflerden sapmanın önlenmesi için tüm olarak zeka düzeyini alçaltmak gerekiyorsa o zaman ülkenin gücü artmaz. Milliyetçiliğin budalaca bir ideal olduğunu ve bunun Avrupa'yı felakete sürüklemekte bulunduğunu bütün zeki insanlar gördüğü için ulusal hedeflerden sapmayı önleyip önlememe sorunu hükümetler için çok zor bir sorun olarak ortaya çıkmaktadır. En doğru çözüm yolu bunu demokrasi, komünizm ya da toplu güvenlik gibi uluslararası bir slogan kisvesine büründürmektir. Almanya ve İtalya gibi bunun yapılamadığı yerlerde dış görünüşte bir örnekliliğin sağlanabilmesi zorbalığı gerektirmekte ve dış görünüşte bir örnekliliğin sağlanması kolay kolay gerçek ve içten bir duygunun yaratılmasını da sağlamamaktadır. Özetlersek, toplumun dağılmasını sağlamak için bir çeşit akide ya da duygu gereklidir. Ama eğer bunun güç kaynağı olması isteniyorsa, teknik yeterliliğin kendilerine dayandığı kimselerin büyük kısmı da dahil olmak üzere çoğunluk tarafından içtenlikle ve kuvvetle benimsenmiş bulunması gerekir. Bu koşullar bulunmadığı zaman hükümetler onları sansür ya da kovuşturma yoluyla yaratmaya çalışabilir. Ama sansür ve kovuşturmalar şiddetli oldukları zaman insanların gerçekte bağlarını kopartır ve onların bilinmesi önem taşıyan gerçeklerden habersiz kalmaları sonucunu doğurur. İktidarı ellerinde bulunduranlar, iktidar dürtüleri nedeniyle yansız düşünemedikleri için en büyük ulusal gücün kazanılmasını sağlayan özgürlüğün derecesi her zaman hükümetlerin inanmak istediklerinden daha az olacaktır. Bundan dolayı özgürlüğün kısıtlanmasına karşın çıkan yaygın bir duygu, anarşiye varılmadığı sürece ulusal gücü arttırabilir. Ne var ki belirli durumlarla olan ilişkisi dışında bu genellemelerin ötesine geçmek olanaksızdır. Yukarıdaki tartışma boyunca bağnaz akidenin sadece yakın sonuçları üzerinde durduk. Uzun vadeli sonuçları ise tamamıyla değişiktir. İktidar kaynağı olarak kullanılan bir akide, bir süre için büyük çabalar için bir esin kaynağı oluşturur. Ama bu çabalar eğer büyük bir başarıyla sonuçlanmazsa, bıkkınlık yaratır, bıkkınlık da kuşkuculuğa, başlangıçta zekanın enerjik bir davranışı olan inansızlığa değil, sadece güçlü bir inanın bulunmayışına yol açar. Bir dipnot. Bu konuda Lyons'un Ütopya'ya Bağlanış adlı eserindeki Rusya'yı kaplayan kuşkuculuk sisi başlıklı ilgi çekici bölüme bakınız. Yazar, 5 yıllık planın uygulanmaya başlanışı sırasındaki coşku ve hevesi, vaat edilen rahatlıklar gerçekleşmeyince de yavaş yavaş uğranılan düş kırıklığını anlattıktan sonra şöyle diyor. Kuşkuculuğun kalın, ıslak bir sis gibi Rusya üzerinde yayılıp insanların derilerine işleyerek ta ruhlarına kadar girdiğini gördüm. Bu sis en aşağı halk kadar önderlerin yüreklerini de ürpertti. Halk önünde bütün vakitlerini iyimserlik aşılamak için harcayan kimseler, özel yaşamlarında acı acı planın plansızlığından, korkunç ham madde ve enerji kaybından, organlarının kimi şişmiş, kimi kurumuş ulusal ekonominin yerinden oynadığından söz ediyorlardı. Halkın heves ve şevkinin kırıldığı konusunda gittikçe artan kuşkular, bir yandan para ödülleri, öte yandan da şiddetli cezalar vermek gibi birbirine taban tabana zıt uygulamalarda anlatımını buluyordu. Sıradan işçileri disipline sokmak ve sindirmek için hemen her hafta korkunç kararlar alınıyordu. Bu kararlardan bir tanesi, bir gün işe gelmemeyi, işin, ekmek karnesinin ve oturulacak yerin elden alınması cezasına müstahak kılıyordu ki, bu da ölüm cezasına denkti. Yazar bir başka bölümde ise şöyle diyor. Diktatörlükle yönetilen ülkelerde halkın bütün ömürleri boyunca heyecanlı ve hevesli kalmaya mahkum bulunduğu söylenilmiştir ki, bu çok doğrudur. İnsanı bıktırıcı bir cezadır bu. O insanlar sefaletlerini yüreklerine gömüp yaralarını herkesten gizli yalıya yalıya iyi etmeye bin kez razı olurlardı. Ama bunu göze alamazlardı. Hoşnutsuzlukla ihanet bir kapıya çıkıyordu. Uzun yürüyüşten yorgun düşmüş askerler gibi yine de resmi geçit için sıraya dizilmek zorundadırlar. Propaganda yöntemlerine coşku yaratmak amacıyla ne kadar çok başvurulursa, belki de o derece şiddetli olur ve sonunda sakin bir yaşam elde edilmeye değer biricik şey gibi görünmeye başlar insanlara. Bir dinlenme süresinden sonra halk yeniden heyecanlandırılabilir hale gelince eski kamçılayıcıya gereksinme duyulacaktır. İşte bundan ötürü çok yoğun bir biçimde kullanılan akidelerin verdiği sonuçlar geçici olur. 13. yüzyılda insanların kafasına üç büyük adam egemendi. Papa, İmparator ve padişah. İmparatorla padişah ortadan kalktılar. Papa'nın iktidarı ise bugün eski iktidarının gölgesinden başka bir şey değil. 16. yüzyılda ve 17. yüzyılın ilk yarısında Avrupa'yı baştan aşağı Katoliklerle Protestanlar arasındaki savaşlar kapladı ve her iki akideden biri ya da öteki hesabına geniş çapta propaganda yapıldı. Buna rağmen kesin zafer ne Katoliklere ne de Protestanlara kaldı. Asıl zafere ulaşanlar Katoliklerle Protestanlar arasındaki sorunları önemsemeyenler oldu. Swift, bu mücadeleleri Büyük Kızılderilileri ile Küçük Kızılderilileri arasındaki savaşlarda taşlar. Voltaire'in Huron'u kendini hapishanede Jansenistlerle beraber bulunca, hükümetin kendisinden, sözünden dönmesini istemesi de, kendisinin bunu reddetmesi de aynı derecede saçma görünür ona. Eğer dünya yakın gelecekte komünistlerle faşistler arasında bölünürse, kesin utku ne birine ne de ötekine kalacaktır. Asıl utkuya ulaşanlar, omuzlarını silkip Voltaire'in saf oğlanı gibi, Cela est bien dit, ma il faut cultiver notre jardin diyenler olacaktır. Akide iktidarlarının kesin sınırlarını sıkıntı, bıkkınlık ve rahat özlemi çizer.